أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını, akrabalar içerisinde halalarının 13. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi Umeyme hala ve onun çocuklarına gelmiştik. Bu çocuklardan erkekleri görmüştük. 3'ü erkek, 3'ü kız idi. Kızların birini görmüştük. Şimdi ikinci kız, yani Hazreti Hamne binti Cahş ile devam edelim efendim. Umeyme halanın kızı Hazreti Hamne binti Cahş Mekke'de nübüvvetten 16 yıl önce doğdu. Her zaman söylüyorum, rakamı niye söylüyorum? Rakamlar akılda kalmaz ama yani Resulullah Aleyhisselam'ın halasının çocukları içerisinde Umeyme halanın kızı olan Hazreti Hamne ilk vahide 16 yaşında olduğunu söylemek için. Çünkü Siyer ve İslam tarihi kitaplarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı işlenirken maalesef belki sınırları fazla zorlar diye, uzamasın diye bu akrabalarına fazla yer verilemiyor. Ben o yüzden bunu açık söylüyorum. Efendim ilk zamanlarda bu da Hazreti Hamne'de İslam'la şerefleniyor. Peygamber aleyhisselamın hem halasının kızıdır hem de sahabesi olmakla şerefleniyor. Güzel bir hayatı var bunun. Abileriyle, ablasıyla ve kız kardeşiyle beraber güzel bir hayatı var. Hazreti Hamne'yi tabii daha önce söylemiştim. Uzunca, geniş hayatlarını vermiyorum efendim. Kısa kısa veriyorum. Bazı çok bilinmeyenleri açıyorum. Hazreti Hamne'nin iki tane evliliğini görüyoruz. Ama ilk evliliğinin ne zaman yaptığını bilmemekle beraber ben Hazreti Musab bin Umeyr'i bir okul ve bir ekol ismiyle uzun soluklu 2 seneye yakın süren radyo programlarından sonra Rabbimin lütfu keremiyle yayınladık 3 cilt halinde. Orada genişçe işledik. Hazreti Hamne binti Cahş ilk evliliğini Hazreti Musab bin Umeyr ile yapıyor. Anladığımız, gördüğümüz kadarıyla huzurlu, mutlu bir hayatları var. Huzurlu, mutlu bir hayatları. Hazreti Musab bin Umeyr ile. Ancak az önce ifade ettiğim gibi ne zaman evlendiğini tarih olarak veremiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam Akabe biatı, 1. Akabe biatından sonra Medineli Müslümanların istekleri üzerine bir uzman sahabe istediler. Musab bin Umeyr'i gönderdiğini biliyoruz. Şimdi Musab bin Umeyr'in daha sonra hicretten sonra Bedir Uhud savaşlarına katıldığını, Uhud'da şehit olduğunu biliyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten. Ancak Uhud'da şehit olduğu zaman Musab bin Umeyr'in Zeynep adlı kızının 5 yaşında olduğunu görüyoruz. Zeynep adlı kızının 5 yaşında olduğunu görüyoruz. İşte ben bundan yola çıkarak geriye doğru yuvarlak bir evlilik tarihi çıkarmaya çalışıyorum. Yani bu kız 5 yaşındaysa evlenir evlenmezde hamile olmuşsa ne demektir? 6 yıl, yani Uhud'dan 6 sene önce evlenmeleri gerekiyor. Ne anlama geliyor? Hazreti Musab bin Umeyr Medine'ye gönderilirken evliydi. Hanımı Mekke'de kaldı. Kocasının orada hizmet yapması için ona ayak bağı olmadı, ön ayak oldu. Bunu Hazreti Musab'da çok geniş işlemiştim. O yüzden burayı tekrarlamak istemiyorum. Hazreti Hamne binti Cahş'ın hayatı içerisinde farklı duruşlarını görürüz onun. Farklı duruşlarını görürüz. Şimdi şöyle bir anlamaya çalışalım. Nedir farklı duruşlar? Hazreti Hamle radıyallahu anha ileriki yıllarda, yani Uhud'dan sonra, Hendek'ten önce, o arada Ayşe annemize iftira atılacak. Bunun da oraya adı karışacak. Hazreti Hamle'nin iftiraya adı karışacak. Şimdi bunu biraz ister istemez açmak zorundayız. Şimdi efendim, bazı şeyler var. O şeyi ortaya atan biz değilizdir. Biz onu ortaya atmamışız, doğru veya yanlış. Birileri bir şey söylemiş. O söylenen şeyi biz başka birine taşımış olursak, dedikodu anlamına değil, böyle bir şey konuşuluyor, biz de konuşuyoruz. Hazreti Hamle böyle bir yanlışa düştü. İleriki yıllarda ama. Erkenden söylüyorum ki ona göre konu işleyeyim diye. Peki nasıl oldu bu yanlışlık? Hazreti Hamle'nin ablası Zeynep binti Cahş, Peygamberimiz Aleyhisselam ile evli. Geçen hafta burayı görmüştük. Kısa olarak görmüştük. Ayşe annemize iftira atıldığı o sahnede Hazreti Hamle'nin ablası Zeynep binti Cahş asil bir duruş sergilemiş. Ayşe annemiz kuması olduğu halde onun yanında yer almış, bunun iftira olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştu. Duruşu sağlamdı yani. Ancak Hazreti Hamle böyle bir duruş sergileyemedi. İftira atmadı. Altını çiziyorum özellikle. 3 kişi var çünkü böyle daha sonra Resulullah bunlara ceza verecek. Bu 3 kişinin ikisi erkek, birisi hanım. Hanım olan bu. Ve anlatımlarda yaşanan hadiselere bakarak Ayşe annemize iftira atanlardan biri olarak görülüyor. Ben şundan korkuyorum kıymetli dinleyenlerim. Korkarım. Bakın şu dünyada hepimiz insanız. Yanlış yaparız, hata yaparız. Yanlış yapalım demiyorum. Hata yapalım demiyorum. Ama yapıyoruz değil mi? Şimdi Allah'tan af diledik. Allah bağışlar mı, bağışlamaz mı? Biz ona karışmayız. Ancak kendi içimizde, yani bir yanlışı bir düşünün, bir de başkası üzerine ve topluma yayılan bir yanlışı düşünün. Yani kamu hakkının bir de sosyal boyutu var. Ayşe anne Resulullah'ın hanımı, yani ümmetin annesi, yani devlet başkanının karısı bu. Dolayısıyla devlete yönelik faaliyet var burada. Tehlikeli yani. Bu, tekrar söyleyeyim, korktuğum şu dedim ben. Bir şeyi doğru anlatacağım, akademik olacağım, ilmi anlatacağım, tarafsız duracağım diye ahiretimi heba edemem. Siz öyle bir şey yapmayın. Çünkü zaten bir şey değiştiremiyorsunuz. Öyle değil böyleydi falan demenin manası yoktur. Sahabeyle uğraşmayalım. Onların hatasıyla, yanlışıyla uğraşmayalım. Hatasızdır demeyelim. Ama hatalarla uğraşmayalım. İşte şu anda bir hatayı mecburen de bunu size vereceğim. Çünkü bakış açısının sağlamlığı, duruşun sağlamlığı için bunu ifade etmek istiyorum acizane. Ayşe annemize iftira atıldı. Ayrıntıya girmiyorum. Hamle binti Cahş da bunu seslendirdi. Neticede Nur suresinden ayet-i kerimeler geldi. Bunun iftira olduğunu Cenab-ı Hak vahiy ile bildirdi. Aleyhisselam daha sonra, yani mahkemesini kuruyor ve 3 kişiye haddi kasf dediğimiz ceza uygulanıyor. Yani 80'e değnek vuruluyor. Ne demektir bu? Yalan yere iftira atmanın karşılığıdır bu. Yani şimdi buraya dikkat edin. Hazreti Hamle binti Cahş Ayşe annemize iftira atmadı. Ama iftira atmış, cezasını çekti. Neden? Neden? İşte bunun anlaşılması lazım. Bazı şeyler vardır ki, söz öyle giriş yapmıştım. İftira atmasak da, sözün kaynağı biz olmasak da, niyetimizde birini karalamak, kötülemek olmasa bile, o ifadeyi, o sözü yaymak, o sözü başka birine taşımak, o sözün yayılmasına sebep olmak, iftira atmakla aynı muamele gördüğü için Peygamberimiz Aleyhisselam haddi kasf dediğimiz, yani iftira atan yalancıya verilen cezayı verdi bunlara. Şimdi ablası Zeynep binti Cahş Hazreti Hamle'yi hesaba çekti tabii. Niçin böyle bir şey yaptığını, nasıl böyle bir şey hataya düştüğünü söyledi. Bir yandan Resulullah'ın halasının kızı. Hazreti Hamle'nin cevabı çok masum ama tehlikeli bir masumiyet. İstiyor ki ablası Hazreti Zeynep binti Cahş Hazreti Ayşe annemiz gibi olsun peygamberin yanında. Kaldı ki Zeynep binti Cahş'ın radıyallahu anha bir eksiği yoktur. Bir kusuru yoktur. Resulullah'ın yanında makamı yücedir. Zaten onun nikahı vahiy ile kıyılmış. O şeref ona yeter. Ama bu kız kardeşi ablasının peygamberin yanında daha kaliteli, daha iyi bir kadın olması noktasında bir gayrete girdiği için bu yanlışa düştüm. Ablası bunu hesaba çektiğinde dedi ki niçin sen böyle bir şeye girdin? Dedi senin itibarın, senin şanın şerefin Resulullah'ın huzurunda daha yüce olsun diye ben böyle bir şeye girdim. Şahsıma ait bir menfaatim yoktur. Hazreti Zeynep binti Cahş'ın cevabı sadece o anı kurtarma değil. Kıyamete kadar bir mesajdır kıymetli dinleyenlerim. Diyor ki yani kelime kelime söylemek istiyorum bunu. İtibar sahibi olmak istiyorsan itibarlı insanların itibarıyla oynama. İtibarlı insanların, şahsiyetli, şerefli insanların itibarıyla, şahsiyetiyle, şerefiyle oynarsan, öyle bir niyetin olmasa bile, öyle bir görüntü ortaya koyarsan senin itibarın sıfırlar. İtibar sahibi olmak istiyorsan derecenin yükselmesi için gayret gösterecek, takva sahibi olacaksın. Yani yükselmek istiyorsan yükselmiş olanları aşağı doğru çekmeyeceksin. Sen yukarıya çıkacaksın. Ben kısalttım biraz. Çünkü Hazreti Zeynep binti Cahş'ı çok önce annelerimiz içerisinde burayı genişçe işlemiştim. Geçen hafta biraz değindim geçtim. Ama ifade çok önemli. Yani itibarlı, şahsiyetli insanların yanında itibar kazanmak için onların itibarıyla, şahsiyetiyle, karakteriyle oynamayacağız. Onları itibarlı, şahsiyetli, karakterli yapan her neyse o yoldan gidecek. Biz de o seviyeye ulaşmaya çalışacağız. Ben bu kadar değil ama bu kadarcık kısa tutmak durumunda kaldım. Hazreti Hamle'nin aile hayatına ilişkin güzel geçimli, huzurlu, mutlu bir hayat ifadelerinin dışında ayrıntılar yok maalesef. Hazreti Musab'la ilgili birazcık var. Onu da Hazreti Musab'da genişçe işlemiştim. Ona da girmiyorum. En meşhur yani bilinen azıcık böyle uzunca kocasının şehadetiyle yaşadığı hadiselerdir. Şimdi onu size aktarmaya çalışayım. İnşallah bir şeyler söylemeye çalışırken Allah muhafaza peygamber ashabına karşı bir yanlışlık yapmış olmayız. Efendim, Hazreti Hamle'nin hayatı içerisinde kocasının Uhud'da şehit olmasıyla yaşadığı hadise bütün kaynaklarımızda ayrıntılı bir şekilde kayıtlıdır. Biz de bunu burada o ayrıntıları alıp bir sohbete sıkıştırabildiğimiz kadarla sizlerle paylaşıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili ashabı ile Uhud'dan Medine'ye dönüşe geçmişti. Uhud'a girmiyoruz. Uhud'dan Medine'ye dönüyorlar. Yaşanan bozgunu haber aldıklarından itibaren şehitlerin defnine kadar Medine'den sürekli gelenler oluyordu. Dönüş yolunda da yine gelenler vardı. Resulullah Aleyhisselam ve ordusunu karşılamak için halk yollara dökülmüştü. Bilhassa kadınlar. Karşılayıcılar arasında efendim Hazreti Musab bin Umer'in hanımı Hazreti Hamle'yi gören herkes ondan savuşuyordu. Neden? Çünkü Hazreti Hamle kocasının şehit düştüğünü bilmiyor. Herkes eşini dostunu arıyor. Bu da kocasını karşılayayım diye çıkmış. Sahabilerden hiç kimse ona kocasının şehit olduğunu söyleyemiyordu. Şimdi bir yandan şehadet büyük bir rütbe, amenna. Ama sonuçta biri ölüyor yani. Kolay değil tabii. Durumun nezaketini gören Resulullah Aleyhisselam devesini durdurup Hazreti Hamle'ye baktı. Halasının kızı Hazreti Hamle. Bu içe içtiğin bakış ile ürperen Hazreti Hamle büyük bir endişeyle ona yöneliyor. Anladı Resulullah'ın bakışından bir şey var diye. Hazreti Hamle Hazreti Musab bin Umeyr'in hanımı olduğu gibi, tekrarlıyorum ısrarla, aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'ın halasının kızı. Şimdi taziyede bulunmak, yani bugün başsağlığı deniyor. Ben bu başsağlığı kelimesini kim uydurdu bilmiyorum. Hiç sevmiyorum. Çok itici geliyor bana. Başın sağ olsun, başın sağ olsun, başın sağ olsun diyorlar. İslami literatürde başın sağ olsun deyimi yoktur. Yani her ne şekilde ölürse ölsün ölen kişi, o gelen kişiler, yani ölenin sahaya yakınlarına, geride kalanlara taziye ederiz, taziyede bulunmak yaklaşırlar. İnna lillah ve inna ileyhi raciun derler önce. Allah'tan geldik, Allah'a gideriz. Ayetin bölümüdür. Ondan sonra Rabbim sabrınızı, ecrini versin. Sabrediniz. Allah-u Teala vefat edeni ya da burada şehit olunca şehit olanı orada utandırmasın, bizi de burada utandırmasın. Rabbimiz hepimize imanlı ölümler nasip eylesin gibi ifadeler kullanmamız gerektiği halde maalesef başın sağ olsun, ne iyi adamdı, şuydu buydu, ne iyi kadındı, ne iyi çocuktu falan boş boş konuşuyoruz. Ve şimdi bunları baştan söyledim ki konu akış içerisinde daha bunlara girmeyeceğim. Aleyhisselam dönüyor, bakın nereden başlıyor. Ey Hamle, sabret ve ecrini Allah'tan bekle. Ecir karşılık. Ecrini, karşılığını Allah'tan bekle. Yani şu bu yok. Hazreti Hamle merak ediyor. Kimin için sabredeyim ya Resulallah? Aleyhisselam, dayın Hamza için diyor. Hazreti Hamza, Resulullah'ın amcası, Hazreti Hamle'nin dayısı. Dayın Hamza için. Bak dayıdan başladı. En yakın çünkü. Dayısının şehit olduğu haberiyle çok üzülen Hazreti Hamle çığlıklarını yutup gözyaşları arasında kendine yakışan tavrı sergiledi. O da annesini söyleyecek. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah ona rahmet eylesin. Onu şehitlik ecriyle müjdelesin ve sevindirsin. Ne güzel değil mi? Aleyhisselam, ey Hamle, sabret ve ecrini Allah'tan bekle. Aynı cümle. Bu sefer kimin için sabredeyim ya Resulallah? Kardeşin Abdullah için. Abdullah bin Cahş da şehit. Dayısı gitti, kardeşi. Kardeşinin şehadet haberi onu biraz daha fazla sarstı. Ne kadar yutmaya çalışsa da hıçkırıklar arasında yine bir asalet örneği sergilemeye çalıştı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah ona rahmet ve mağfiret eylesin. Onu şehitlik ecriyle müjdelesin, sevindirsin. Resulullah üçüncüye, ey Hamle, sabret ve ecrini Allah'tan bekle diyor. Ya bu sefer kimin için sabredeyim ya Resulallah? Kocan Musab bin Umeyr için. Kocan Musab bin Umeyr için. Hazreti Hamle bu cevap üzerine bir anda yüreğinden öyle vuruldu ki yere yığılıp kaldı. Hıçkırığa, feryada başladı. Ne kadar çırpınsa da kendisine hakim olamıyordu. Vay benim başıma gelenler. Ah savaş, ah söndürdün ocağımı. bu şekilde ağlıyor. Hazreti Hamle böyle çığlık atınca bazı sahabiler onu teselli etmek için çok çırpındılar. Bazıları da bu şekilde çığlık atmanın doğru olmadığını ve sabırla karşılık vermesini anlatmaya çalıştılar. Bütün bunlara rağmen Hazreti Hamle hiç kimseyi duymuyor gibi yüreğin en hassas yerinden yenen hançerin verdiği acıdan çok daha büyük acı çekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam en güzel teselli ve hem de en çarpıcı hakikati ortaya koyarak şöyle buyuruyor. Bakın ne diyor. Hiç şüphesiz ki kadınların yanında kocalarının apayrı bir yeri vardır. Kadınlar da kocalarına karşı ayrı bir bağlılık vardır. Hamle dayısının ve kardeşinin ölümüne dayandı. Fakat kocasının ölümünü duyunca aynı metanetini koruyamadı. Tabi burada ölen erkek olduğu için kadın ifade ediliyor. Aynı şey erkek için de geçerli. Yani adamın karısı ölünce aynı şeyi yaşar. Resulullah Aleyhisselam tekrar tekrar sabretmesini söyleyip onun için dua ediyor. Fakat kadıncağız teselli bulamayınca devesinden inmeye çalışıyor Resulullah. Fakat yaralı olduğu için çok zorlanıyor. Sahabilerin yardımıyla devesinden iniyor. Halasının kızının yanına, şehidin karısının yanına çömeliyor. Ey Hamle, ağlama demiyorum. Her kadın kocasına, her erkek de karısına ağlar. Sen de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir şey söylemeyesin sakın. Allah'ın senden razı olmayacağı bir şey yapmayasın sakın. İşte bu. Hazreti Hamle kendini zor tutarak Resulullah'a bakıyor. Onun da yaralı olduğunu görünce işte iman böyle bir şey. Bütün acısını, her şeyini unutuyor. Sen yaralısın ya Resulallah diye daha çok hışkırıyor. Aleyhisselam sakin ol diyor. Sakin ol. Savaştayız ey Hamle. Savaştaydık ey Hamle. Hepimiz yaralıyız. Savaştaydık. Hepimiz yaralıyız. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda yani çok fazla yaralımız var. Yaralı olarak rakam verilmiyor. Şehit sayımız 70. Ağır yaralılar var. Onlar da daha sonra ölecekler. 120'yi geçecek bu ölü şehit sayısı. Ama neredeyse ashabın hepsi yaralı. Resulullah Aleyhisselam da Uhud'da ciddi şekilde yara almıştı efendim. Evet efendim. Geldiğimiz yer hassas bir nokta. Bir Müslüman duruşu, davranışı. Yani yaşanmış, bitmiş bir hikaye konuşmuyoruz. Böyle durumlarda ölü sahiplerine nasıl muamele edilir? Ölü sahipleri de nasıl duruş sergiler? Bunları anlamaya çalışıyoruz Hazreti Hamle'nin şahsında. Kocasının şehit olduğu haberi verilince kendini neredeyse kaybediyor. Hıçkırıyor, ağlıyor. Ocağım yıkıldı diyor. Aleyhisselam iniyor yanına çömeliyor. Teselli ediyor. Taziyede bulunuyor. O Resulullah'a bakınca yaralı olduğunu görünce onca acısını unutup sen de yaralısın ya Resulallah diyor. Aleyhisselam da savaştaydık ey Hamle. Hepimiz yaralıyız demişti. Az önce bunları söyledim. Şimdi burada bitiyor mu? Bitmiyor. Hazreti Hamle diyor ki ya Resulallah yanıma birini kat ki bana kocamın mezarını göstersin. Onu mezarından çıkarıp sırtıma alarak eve getireyim. Sonra da evimizin bahçesine defnedeyim onu. Böylece yine beraber olmuş oluruz. Haklı istek değil mi? Ne diyor Aleyhisselam? Hayır. Hayır ey Hamle hayır. Sana adam veririm. Gider şehidini ziyaret edersin. Ama onu oradan çıkarıp getiremezsin. Ben sevgili amcam Hamza'yı da orada bıraktım. Uhud şehitleri vurulup düştükleri yerde kalacaklar. Şimdi hakikat ifade edildi mi? dinleyen Müslümanın ama fakat ancak deme hakkı yoktur. İşte örnek. Sen nasıl istersen biz öyle yaparız ya Resulallah. İşte bu. Sahabe duruşu bu. Resulullah Aleyhisselam yakınlarından birkaç kişi yanına vererek, bir kişi bile değil, onun Uhud'a gitmesine izin verdi. Hazreti Hamle Resulullah'ın yanına verdiği şahıslarla beraber şehidinin yanına varıyor. Mezarı başına geçiyor, selamını veriyor, dualar ediyor ve sonra kaynaklarda dağınık geçiyordu. Ben onları bir araya getirdim. Sizinle paylaşayım kıymetli dinleyenlerim. Şöyle bir ifadeye çevirdim. Bir araya getirerek tamamını. Ben senin Allah ve Resulünü ne kadar çok sevdiğine şahidim. Sen de şimdi Allah ve Resulü uğruna şehitsin. Sen şehit olurken ben de şehit karısı oldum. Allah'tan bunun ecrini dilerim. Makamın mübarek olsun ey Mus'ab. Evimize gelemesen de şehitler ölmez diye buyuruyor Yüce Allah. Ey benim ölümsüz şehidim. Kızımın babası. Ben şimdi bunu sevgili kızımıza nasıl anlatacağım ey Mus'ab? Sen şehit olup vuslata erdin. Ben de Rahman ve Rahim olan Allah'tan sabrı cemil dilerim. Sen içeride, ben dışarıda. İkimiz de Allah'a emanetiz. Elhamdülillah. Ne güzel söylemiş değil mi? Ya. Yani o böyle veda ederken yanında erkekler var. Adamlar onu beraber götürdüler. Onlar dayanamayıp ağlıyorlar. Kendini ne kadar tutsa da hıçkırıklarına mani olamıyor tabii. Kolay değil. Her şeyiyle çok özel. Çoktan çok daha özel birini kaybetmişti çünkü. Buna rağmen acısını içine gömüp uzun süre sessiz gözyaşı döktü. O kadar ki kimse teselli edemiyordu onu. Çok sevdiği ve saydığı kocası şehit olmuştu. O da onun kabri başındaydı. Evet, Hazreti Hamle radıyallahu anha bir süre o şekilde Mus'ab'ın ardından gözyaşı döktü. Bunu anlamak da zor, anlatmak da zor. Bizim bazı yanlış şeyler de bizde örf olmuş, adet olmuş. Bazı şeyler de yanlış anlaşılır olmuş. İşte bir adam ölürse karısı evlenmez. Bir kadın ölürse koca evlenmez. Vefa böyle anlaşılmış. Oysa vefa bu değil. İslam evliliği emrediyor. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Yalnızlık Allah'a mahsustur. O yüzden kocası ölen ister şehit olsun efendim, ister yatağa başka türlü ölsün. Kocası ölen bir hanım, kocası ölen bir hanım İddet müddeti dediğimiz en az 4 ay 10 gün evlilik konuşmaz. Ona böyle bir teklif götürülmez. Ondan sonra teklif götürülür. İşte 4 ay 10 gün değil, belki 1 yıl sonra teklif götürülecek Hazreti Hamle'ye. Kim? Hazreti Talha bin Ubeydullah. Büyük sahabilerden. Hazreti Hamle ikinci evliliğini onunla yapacak. Az önce ifade ettiğim gibi Hazreti Mus'ab bin Umeyr ile huzurlu mutlu bir hayat yaşadığı gibi Hazreti Talha bin Ubeydullah da çok mübarek bir sahabe, onunla da huzurlu mutlu bir hayat yaşıyor. Hazreti Mus'ab'dan bir kızı oluyor, adını Zeynep koymuşlar da bunu gördük. Bu ikinci evliliğinden de Hazreti Talha bin Ubeydullah'tan da adlarını Muhammed ve İmran verdikleri iki erkek çocuğu dünyaya geliyor. Böylece Hazreti Hamle binti Cahş'ın efendim Zeynep binti Mus'ab, Muhammed bin Talha, İmran bin Talha adlı üç tane çocuğu olmuş oluyor. Halalarını görüyoruz Aleyhisselam'ın. hala çocuklarını görüyoruz ama torunlara fazla girmek istemiyorum çünkü burada torunlar da var. Hazreti Hanne bütün bu yaşadıklarından sonra bu yeni evliliğiyle yeni bir hayatını sürdürüyor ve Medine'de vefat ediyor. Fakat kaynaklarımızda vefat tarihi yok. Dolayısıyla ne zaman vefat ettiğini bilmiyoruz. Medine'de Cennetülbaki kabristanında ziyaretimizi beklemektedir. Hazreti Hamne binti Caş radıyallahu anha. Evet. Ümeyme halanın son hani 6. çocuğu Ummu Habibe binti Caş. Bunun hakkında çok fazla bir rivayet yok. Yani bu nübüvvetten 18 yıl önce doğmuş yani hamleden büyük bu. Medine'de vefat ediyor. Vefat tarihini bilmiyoruz. Hazreti Abdurrahman Avf ile evlenmiş. Nasıl bir aile hayatı var? Efendim nasıl yaşadı bilmiyoruz. Ummu Habibe'yi meşhur eden bir şey var. Kadın hastalıklarından rahatsız. Uzun süre bu hastalıktan dolayı çok zorluk çekmiş. Ve yine o şekilde vefat etmiş. Ben bu kadarı söyleyeyim. O tür hastalıklarla vefat eden kadınların şehit sevabıyla vefat ettiği geçer kayıtlarda bilmiyorum. Doğrusunu Allah bilir. Bunun dışında fazla bir malumatımız yok. Evet, böylece Umeyme halanın hala hayatını, enişte zaten ölmüştü, fazla hayat hikayesi yok. Kısaca gördük. Üçü erkek, üçü kız, altı çocuk olduğunu söyledik. Şimdi de ekliyorum. Beşi erkek, ikisi kız, yedi de torunu biliyoruz. Umeyme halanın. Ama her zaman söylüyorum. Bilhassa torunlar için. Bunlar kaynaklara geçen isimler. Mümkündür kaynaklara geçemeyen ya da benim ulaşamadığım isimlerin olması da mümkündür. Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın halaları içerisinde en meşhur halası Safiye hala olduğu halde ben akılda biraz o kalsın diye halalar kısmının sonuna Safiye halayı aldım. Kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bir daha Bismillahirrahmanirrahim diyerek Safiye halaya bu derse başlıyorum ve bunu biraz geniş görmek istiyorum. Tanıtmak istiyorum size. Çünkü Safiye halanın yani en meşhur hala budur ve çok hakkında hikayeler, rivayetler var. Çok şey biliyoruz bunun hakkında biz. Şöyle kaynakları taradığımız zaman Mekke'de nübüvvetten 43 yıl önce doğduğu kayıtlarda geçer. O zaman ne anlama geliyor? Safiye hala ilk vahide 43 yaşında demektir. Hatırlayınız, Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geldiğinde kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı. Safiye hala 43 yaşında. Safiye hala farklı şekillerde yakınlığı var Peygamberimizle halanın olmanın dışında. Yani evliliğiyle ilgili, kocasıyla ilgili, sonraki duruşuyla ilgili değişik bir duruşu var mübareğin. Şimdi tekrar onları bir görmeye çalışalım. Şimdi dedik ya Resulullah Aleyhisselam'ın halaları arasında hayatı hakkında en çok malumat olan Safiye haladır. Ancak onun hayatı sıradan bir hayat olmayıp daha ziyade İslam'ın yayılış ve mücadele sürecinin en canlı yaşayanlarından biridir. Bundan dolayıdır ki onun hayatını yaşanan bunca hadiseler çerçevesinde görmek gerekiyor. İlk çocuğu Hazreti Zübeyir bin Avvam olduğu için Safiye halanın isminin yanında künyesi Ummu Zübeyir diye bilinir. Ummu Zübeyir. Şimdi efendim, İslam güneşi doğmuş, karanlıktan aydınlığa geçiş süreci başlamıştı. Bu süreç içinde İslam nuruna sırtını dönerek karanlıklar içinde kalıp karardıkça karananlar olduğu gibi İslam nuru ile nurlananlar da var tabii. Bunlardan biri de Safiye hala idi. Diğer halalar ve amcalar henüz şaşkınlık içinde bocalarken Safiye hala cahiliye dikenliğinden İslam Gülistanına yönelmede ilklerin ilki oluyordu. Rivayetlere göre oğlu Hazreti Zübey ile beraber ilk sıralarda İslam ile şereflendi. Evet. Safiye Hala'nın farklı duruşları olduğunu söylemiştim. Yaratılış itibariyle oldukça cesur ve korkusuz bir kadındı. Mekke dönemi boyunca diğer sahabilerin yaşadıklarını o da yaşadı. Ancak ne olursa olsun İslami duruşundan asla taviz vermedi. İslam'dan önce iki evlilik yapmış, her ikisinde de kocaları ölmüştü. İslam geldiğinde dul bir hanım olarak görüyoruz onu. Kendini çocuklarına adamış, onların iyi yetişmesi için elinden gelenin üzerine bir gayret sarf ediyordu. Onun bu durumu Mekke dönemi hayatı içinde olduğu için burada kısaca bunları ifade ediyoruz. Yeri geldikçe açacağız inşallah. Resulullah Aleyhisselam'ın tebliğ yöntemlerinden olan gizli ya da diğer ifadeyle özel davet döneminde çok özel çalışmaları yaparak isimleri verilmese de bunca hanımın İslam ile şereflenmesine vesile olmuştu o en zor zamanlarda. Safiye Hala'yı bir anda önümüze çıkaran en önemli hadise ki şu anda oraya onu sizlerle paylaşacağım şudur. İslam daveti 3. yılını doldurup 4. yıla girerken gelen vahiy üzerine açık ve genel davet dönemi başlıyordu. Safiye Hala'nın ilk ciddi çalışmaları da bu dönemde olmuş ve sonra da artan bir ivmeyle devam etmiştir. Biliyorsunuz şu anda bildiğiniz bir yere geldim. Gelen vahiy üzerine Resulullah Aleyhisselam yakın akrabalarını evine davet ediyor. Gelenler arasında genelde amcaları, halaları, dayı ve amca hala çocukları, yetişkinler ama hepsi. Yani amcalar, yengeler, halalar, enişteler, dayılar, yengeler. Bunları görüyoruz. Ve çocukları. Yani yetişkin. Kaynakların verdiği bilgiye göre 40 kişi civarında Resulullah'ın evindeler. Resulullah Aleyhisselam önce yemek ikramında bulunuyor. Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd bin Harise hizmet yapıyorlar. Ancak Resulullah Aleyhisselam az bir yemek çıkarıyor. Fakir değil, onu söyleyeyim. Hatice Anne ile evli. Fakir değil. Allah öyle emrediyor. Az bir yemek 40 kişiyi doyuruyor ve artıyor. Şimdi herkesin gözleri fal taşı gibi açık, ne oluyor? Davete icabet edenlerin arasında böyle bir yemeğe niçin tertip edildiğini ve sonunda nasıl bir sürprizle karşılaşacaklarını bilenler olduğu gibi hem de çok iyi biliyorlar. Bir kısmı az biliyor, bir kısmı çatma derme duymuş, bir kısmının haberi yok. Ama merakla bekliyorlar. Mesajı vermenin zamanı gelince Resulullah Aleyhisselam tam söze giriyor ki amcalarından biri olan Ebu Leheb ileri atırarak ortalığı bulandırıyor. Şimdi azıcık yemek 40 kişiye yetti, yemek de arttı. Yani hikmeti üzerinde düşüneceğine Ebu Leheb kafiri diyor ki görüyorum da adamınız sizi iyice büyüledi ha. Sihir yaptı size. Böylesine nasipsiz bir cümlenin ardından tekrar devam etti. Kendisini de oradakileri de ebedi uçuruma yuvarlayacak cümleler kurdum. Ben onları buradan size paylaşmak istemiyorum. Ağır şeyleri söylüyor, zoruma gidiyor. Bu nasipsiz çıkış ile ortalık bir anda tuz buz oluyor. Onca gayret ve incelik karşısında yapılan bu nasipsiz çıkış nedeniyle Resulullah Aleyhisselam birkaç kelime konuşma fırsatı bile bulamadı. Ebu Leheb kafiri üstüne üstelik bir de hakaret ederek herkesin içinde Allah'ın en sevgili kuluna ağza alınmadık sözler sarf etmeye başlıyor. Öz amcasıydı ama bu çirkin hareketiyle gayretullah'a dokunacak bir çıkış yapıyordu. Onun bu yersiz çıkışları yüzünden Resulullah Aleyhisselam yakın akrabalarına, üstelik kendi evinde İslam davetini gerçekleştiremedi. Kendisine vahyolunan mutlak hakikatleri açıklayamadı. Yiyip içen davetliler çekip gittiler. Burada Safiye Hale'ye ilişkin belki vardır, ben iddialı konuşmayayım da bir rivayet bulamadım. Ama biraz sonra göreceksiniz, muazzam bir çıkış yapacak. Efendim, bu olumsuz durumdan sonra çok üzülen Peygamber Aleyhisselam Hatice annemizin tesellisiyle merak etme arkandayız diye tekrar ziyafet tertip ediyorlar, tekrar davet ediyorlar. Bu sefer Safiye Hala diyor ki Ebu Leheb'i çağırma. Ya ilk şey budur. Onu çağırma. Kardeşi sanır kardeş. Safiye'nin abisi Ebu Leheb. Ebu Leheb'i çağırma diyor. Ortalığı yine bozar. Ama Aleyhisselam, Allah bana yakınlarımı İslam'a davet etmemi emrediyor. Yani çağırmama lüksüm yok demeye getiriyor. Neticede hepsi davetleri geliyorlar. Yemek hazır. Aleyhisselam bu sefer yemekten önce konuşmasını yapıyor. Efendim, bütün kaynaklarda var. O yüzden bunu size ben yazdım, şu anda elimde var. 1,5 sayfalık bir yazı var elimde şu anda. Okumak istemiyorum. Konuşuyorum çünkü ben. Yani bütün güzel bir şekilde onlara İslam'ı ana fikir anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Onları İslam'a davet ediyor. Ama üst üste 3 defa davet ettiği halde hiç kimseden olumsuz ses çıkmıyor. Hazreti Ali dayanamıyor. Ben varım diyor. Ben sana yardımcı olurum. Ben destek olurum diyor. Millet gülüyorlar. Bilhassa Ebu Leheb. Dönüyor Ebu Talib'e. Ebu Talib abisi oluyor Ebu Leheb'in. Artık sen de çocuğunu dinler, ona itaat edersin diye alay ediyor. Başlıyor ileri geri konuşmaya. Ebu Talib meşhurdur. Arkandayım diyor. Seni korurum. İleri geri konuşuyor. Efendim, bu sefer de Safiye Hala dayanamıyor. Sus artık, yeter diyor Ebu Leheb'e. Bu kadar da olmaz ki. Sana düşen yeğeninin yanında yer almaktır. Bu fazileti gösteremiyorsun madem, bari susmasını bil. Kardeşinin oğlunun başına gelecek herhangi bir kötülük sen hoşuna gider mi yani? Allah'a yemin olsun ki biz hep onun yanında yer alacağız. Sen ne dersen de biz onun yanındayız. Anladın mı ey nasipsiz? Safiye Hala'nın İslam tarihinde kardeşleri arasında bilhassa Ebu Leheb'in yanında en meşhur çıkışı budur. Abbas amca da, Hamza amca da devreye giriyorlar. Abbas amca diyor, ben de senin yanındayım ey sevgili yeğenim. Hamza amca kalkıyor, sana karşı çıkana gerekirse kılıç çekecek kadar senin yanındayım ben diyor. Henüz ikisi İslam'a girmiş değiller daha. Ama burada Ebu Leheb'in çirkin çıkışı ve özellikle Safiye Hala'nın adam gibi duruşu iki amcayı da harekete geçiriyor. Resulullah Aleyhisselam bu çıkışlar arasında, ben şöyle bir kendim hayal ediyorum. Safiye Hala böyle bir Ebu Lebe cevap verince acaba nasıl dönüp baktı ona, nasıl tebessüm etti, ne kadar mutlu oldu, ne kadar memnun oldu kim bilir. O zaman biz sadece bunları konuşmayacak, İslam'ın ne kadar zor yayıldığını, nasıl yaşandığını görecek, hiçbir zorluğu başka şeyleri bahane etmeden İslam esaslarına göre yaşamaya gayret edeceğiz. Bu gayreti gösterirken de aynı zamanda İslam'ın, yani Müslüman oldukları halde İslami prensiplere göre yaşamayanlara da bir şeyler vermeye çalışacağız inşallah diyelim ve noktayı koyalım. Çünkü süremiz doldu. Haftaya inşallah Safiye halamıza devam etmek arzusuyla hepinizi haftaya bekliyor. Saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.